Ayrım 9.
Sayfa 117. Pan. Pan bir doğa tanrısıdır. Kimlerin oğlu olduğu konusunda değişik görüşler vardır. Kimi anlatımlarda Zeus ile Nymphe Nymphris, kimilerine göre Zeus ile Kalisto'nun çocuklarıdır. Uranus ile Gaia'dan doğma olduğunu söyleyenler de var. Ama yaygın görüşe göre Hermes ile Nymphe Penelope'nin oğludur. Pan sözcüğü bütün anlamına geliyor ve bu tanrının gücünün ne geniş alanı kapsadığını gösteriyor. Çocuk Pan dünyaya geldiği zaman görünüşü bayağı korkutmuş annesiyle babasını. Çünkü yarı keçi yarı insan bir hilkat garibesiymiş bu. Bir çifte boynuz varmış kafasında. Baba Hermes yavruyu bir tavşan postuna sarıp Olimpos'a çıkarınca bir hayli eğlenmişler. Tanrı ve tanrıçalar bu garip yaratığın görünümüyle. Pan'a özellikle dağlık Arkadya ilinde büyük bir saygı gösterilmekteydi. Bal ve keçi sütü sunuluyordu ona. Bir elinde değneği, öteki elinde Syrinx denen kavalı, dağda bayırda dolaşır dururdu. Bu Syrinx bir peri kızıydı. Pan bu güzel kızı elde etmeyi kafasına koymuştu. Bir gün ortalıklarda kimsenin görünmediği bir öğle vakti düştü kızın peşine kovalamaya başladı. Zaten huyuydu bu Pan'ın. Birden güzel perilerin karşısına çıkar ve onları korkutarak eğlenirdi. Ama bu kez ardını bırakmıyordu kızın. Syrinx gitgide yaklaşan Pan'ın keçi soluğunu ensesinde duyunca akarsulardaki çayırlar ve ağaçlardaki nimfe kardeşlerine seslenip yalvardı. Bu şehvetten gözleri dönmüş keçi kılıklı tanrının eline geçmektense kendisini bir bitkiye çevirsinler diye. Yalvarışlarını daha bitirmemişti ki Pan'ın güçlü ve kıllı kollarının kendisini kucakladığını hissetti. Ama bir başka şey daha hissetti bu arada. Gövdesinin incelip küçüldüğünü. Ağzından salyalar akarak zaferini kutlamaya çalışan Pan ise kızın körpe vücudu yerine bir kucak dolusu kamış tuttuğunu gördü kollarının arasında. Kızın yalvarmalarına dayanamayan öteki nimfeler kardeşlerini kamışa dönüştürmüşlerdi. Pan seni kaçırdım gerçi elimden ey Syrinx ama simgen hep benimle birlikte olacak diyerek kamışlardan birisini yonttu ve bir kaval yaptı kendisine. 7 borulu kavalı böylece Pan icat etmişti işte. Av tanrısı olarak da bilinirdi Pan. Sık sık kayaların, çalılıkların arkasında pusu kurardı. Kırlar onun yurdu olduğu için köşe bucak her yeri tanırdı. Bu yüzdendir ki Persephone'nin kaçırılmasından sonra Demeter küsüp de bir kuytuluğa çekilince onun saklandığı yeri Zeus'a haber veren Pan olmuştu. Adının belirttiği üzere bütünü temsil eden Pan'ın bedenine simgesel anlamlar yüklendiği de oluyor. Boynuzları güneş ışınlarıymış örneğin. Derisinin canlı renkleri göğün pırıltısını gösteriyormuş. Karın bölgesindeki yıldızlı keçi postu gök kubbenin yıldızlarıymış. Dimdik kıllarla kaplı bacak ve ayaklarıysa toprağı, ağaçları ve bitkileriyle dünyanın alt bölümünü simgelemekteymişler. Pan bir başka peri kızı Pitis'i de sevmişti. Üstelik bu kız keçi ayaklı tanrının aşkını Syrinx gibi karşılıksız da bırakmamıştı. Ama bir de rakibi vardı Pan'ın, kuzey rüzgarı Boreas. O da nicedir güzel nimfenin peşindeydi. Ne var ki Pitis hiç yüz vermiyordu bu hoyrat, esti mi sağa solu yıkan aşağı. Gönül kimi severse güzel odur kavlince gönlünü bu biçimsiz gülünç görünüşlü tanrı Pan'a kaptırmıştı güzel peri. Onun kendisine karşı olan ilgisizliği Boreas'ı çileden çıkarmakta gecikmedi. Kızı kaçırıp olanca işkenceyi yaptı. Sonunda Gaia yani toprak bile Pitis'in çektiği bu acıları görmeye dayanamayarak bir çam ağacına çevirdi onu. Pitis çam demektir Yunanca'da. Pan sevgilisinin anısını ölümsüzleştirmek için çam yapraklarından yapılma bir taç taşırmış başında. Poyraz ise azgın esişiyle acı acı inletirmiş zavallı ağacı. Selene'nin de aşık olduğu söylenir bu keçi bacaklı tanrıya. Bir gün beş parmak dağlarındaki mağarasında uyumakta olan çoban Endimion'u dolaşmaya gelen Selene kırların tanrısını görmüş ve unutuvermiş çoban sevgilisini. Ani korkuyu ifade eden panik sözcüğü de keçi kılıklı tanrının adından kaynaklanmaktadır. Onun birden görünüvermesi ve kavalından çıkan ürkütücü sesler insan olsun hayvan olsun herkesi korkutmaya yeter. O titanlar savaşında hayvan kabuğundan yapılma borusunu öttürerek o korkunç tanrısal yaratıkları bile dehşete düşürmüştü. Atinalılar Maraton savaşında Pan'ın Persler üzerinde korku estirdiğine ve zafere onun sayesinde ulaştıklarına inanıyorlardı. İmparator Tiberius döneminde bir gemi Ege Denizi'nde yol almaktaymış. Geminin Thamus adında bir dümencisi varmış. Bir akşam rüzgar kesilivermiş birden. Gemideki yolcular içki içip eğlenirlerken adalardan Tamus, Tamus diye dümencinin adını çağıran bir ses yükselmiş. Ses üçüncü kez gelince Tamus da yanıt vermiş. Ses o zaman gemi belirli bir noktaya varınca dümencinin Yüce Pan öldü diye bağırmasını buyurmuş. Gemideki herkes korku ve dehşetten dona kalmış. Tamus'un bu buyruğa uyup uymaması gerektiğini tartışmışlar. Tamus o söylenen yere geldiğinde rüzgar istiyorsa geçip gitmeyi ama kesilirse buyruğa uymayı kararlaştırmış. Oraya varınca kesilivermiş rüzgar. Tamus da Yüce Pan öldü diye gırtlağının var gücüyle bağırmış. Susar susmaz da sanki bir alay kişi bu haberi almış da çok kederlenmiş gibi her yandan iniltiler ve ağlamalar yükselmiş. Gemideki herkes de tanık olmuş bu olaya. Haber çok geçmeden Roma'da da yayılmış. İmparator Tiberius Tamus'u bizzat görmek istemiş ve onu sorguya çekmiş. Bilginleri toplayarak bu Yüce Pan'ın kim olduğunu sormuş. Bilginler de onun Hermes'le Penelope'nin oğlu olduğunu söylemişler. Bu olay sonraları Hristiyanlığın doğmasıyla eski inançların öldüğü biçiminde yorumlanmış. Moiralar, Latince parkalar. Moiralar yazgı tanrıçalarıdır. Moira sözcüğü pay anlamına geliyor, kişinin yaşamdan aldığı pay yani. Homeros moiralardan söz eder ama adlarını belirtmez. Hesiodos adlarını da verir bu tanrıçaların. Zeus'un Temis'le evliliğinden doğan üç kız kardeştirler. Kloto yaşam ipliğini eğirir, Lakesis yazgı, Atropos ise bildiğinden şaşmaz demektir. Zeus'un kızlarıdır gerçeği üçü de ama onların verdiği kararı değiştirmeye Zeus'un bile gücü yetmez. Bu tanrıçalar ölümlerin alın yazılarını kararlaştırdıkları gibi gökkürenin hareketine ve dünyanın düzenine göz kulak olurlar. İnsanların yazgıları tanrıçaların yaşadıkları sarayda demir ve tunç üzerine kazılmıştır. Hiçbir şey silemez onları. İnsanların yaşam ipliğini örerler, yaşama sürelerinin bitiminde keserler ve hiç kimse de alıkoyamaz onları bunu yapmaktan. Bu görevlerinin dışında insanların doğumlarını yöneten de Moiralardır. Tartaros'a geçici olarak giren kahramanları oradan gün ışığına yine Moiralar çıkartırlar. Bir de Nemesis'in adı geçer bu yazgı tanrıçalar arasında. Anlam olarak adaletsizliğe ya da hak edilmiş mutluluğa karşı duyulan öfke demektir bu sözcük. Kutsal öç anlamını da içeriyor. Gece tanrıça Nix'in kızıymış Nemesis. Moiraların da kız kardeşleri Hesiodos Theogonias'ın bir başka yerinde Moiraları da gecenin kızı yapıyor. Kendini bilmezliği, aşırı gururu, taşkınlığı cezalandırırmış Nemesis. Ate insanlara kötü eylemlerde bulunmayı esinleyen ve her türlü yıkıma yol açan bir tanrıçadır. Hibris şaşkınlığın, şiddet ve küstahlığın kişileşmiş halidir. Tike bir yazgı tanrıçasıdır ama Moiralar bu gibi kötü yazgının simgesi değildir yalnızca. Aklına estiğine göre kötülük de dağıtabilir kişilere iyilik de. Tike sözcüğü daha çok açık bahat, başarı, mutluluk gibi anlamları içeriyor. Hesiodos Tike'yi Okeanos ve Tetis kızları arasında sayıyor. Ozan Pindaros ona Soteira, kurtaran, özgürlüğe kavuşturan diyor. Ve Zeus Eleiteros, bağımsızlık koruyucusunun kızı olarak niteliyor. Mitolojinin tuhaf yaratıkları. Eski Yunan inanışında tuhaf yaratıklar da bir hayli yer tutar. Bu tuhaf yaratıklara denizlerde de rastlanabilir, karada da. Bunlardan kimileri hem insana benzerler hem de hayvana. Ama ne insandırlar ne de hayvan. İyi olanları da vardır bunların, kötüleri de. Şimdi bunlardan kimilerini görelim. Kentauroslar. Gövdelerinin üst bölümü insan, aşağı bölümü at olan yaratıklardır bunlar. Yeleleri, kuyrukları vardır. Lapitler kralı İksiyon ile Nefele bulutun çocuklarıdır. Yabani, azgın, içki ve şehvet düşkünüymüşler bu kentauroslar. Kentaurosların içinde iyi olanları da vardır. Asklepios'a hekimlik sanatını öğreten bilge Cheiron böyledir. Ötekilerle aynı soydan da değildir zaten. Kronos ile Filira'nın oğludur. Silanos ve Nimfe Melienne'den doğma Folos da iyi huylu ve konuksever bir kentavrustur. Yunanlıların en güçlü kahramanı Herakles, Erymantos domuzunu avlamaya giderken Folos'a konuk olmuştu. Folos güzel bir şölenle ağırlamıştı Herakles'i. Yiğidimiz de bir testi de şarap açtırmak istemişti. Bu şarabı kentavroslara Herakles'e sunmaları koşuluyla Dionysos vermişti. Şarap testisi açılınca kokusunu duyan öteki kentavroslar koşup gelerek Herakles'e saldırdılar. Herakles onların hepsini tepeleyerek Bilge Cheiron'un mağarasına kadar kovaladı. Ama bu arada attığı zehirli oklardan biriyle de Cheiron'u yaraladı. Cheiron öyle acı çekiyordu ki ölmeye razıydı ama ölümsüz olduğu için de ölemiyordu. Sonunda Prometheus onun yerine ölümsüzlüğü kabul etti ve Cheiron da öldü o zaman. Kimi anlatımlarda Herakles'in yaraladığı Kentavros'un Folos olduğu söylenir. Lapitler kralı Peritos, Orgos kralı Adrastos'un kızı Hippodamia, at evcilleştiren demektir bu sözcük ile evlenecekti. Düğüne ünlü konuklar Herakles ve Theseus'la birlikte Kentavros'lara davet edilmişlerdi. Ama at adamlar içtikleri şarabın etkisiyle sarhoş olunca geline sarkıntılığa yeltendiler. Bunun üzerine Lapitlerle Kentavroslar arasında bir kavga başladı. Theseus'la Herakles'in de katıldığı bu kavgada Lapitler bu azgın yaratıkları sürdüler ve Pelion'un yamaçlarına çekilmeye zorladılar. Bir başka anlatıma göre ise Lapitler bunlardan birçoğunu öldürdüler ve geriye kalanlarını da kaçmaya zorladılar. Kurtulan Kentavroslar sirenlerin yaşadıkları adalara sığındılar ama hepsi de yok oldular oralarda. Satirler. Keçi ailesinden yarı insan yarı hayvan yaratıklardır satirler. İnsan gövdeli, keçi bacaklı ve kuyruklu, kulakları ve boynuzları da keçininkine benzeyen, boynuzlu ve bol kıllı yaratıklardır bunlar. Bazen de gövdelerinin üst bölümleri insan, alt bölümleri ise teke ya da at biçiminde tasarlanır. Şehvet düşkünüdürler, kötü huyludurlar. Ağaçların arkasına, bağ kütükleri arasında ve otların içinde saklanarak birden peri kızları nimfelerin karşısına çıkarlar ve onları korkuturlar. Kimi zaman da peşlerine düşüp kovalarlar. İlk satirlerin tanrı Dionysos ile su perilerinden Nikaya'nın çocukları oldukları söylenir. Kimi ozanlara göre satirler başlangıçta bütünüyle insan biçimindeymişler ve Dionysos'un bekçiliğini yaparlarmış. Ama Dionysos'un durmadan biçim değiştirerek kimi zaman bir genç kız, kimi zaman da teke kılığına girdiğine göre Hera öfkelenmiş ve bunu önleyemeyen satirlere ceza olsun diye boynuz, keçi kulakları ve keçi ayakları vermiş. Dionysos bölümünde sözü edilen Silanos da aslında bir satirdir ama yaşlı ve saldırgan olmayan bir satirdir. Aynı soydan bir de Aigipanlar vardır. Bunlar da boynuzlu, keçi ayaklı, satirler gibi kıllı yaratıklardır. Ama onlardan daha küçük yapıdadırlar. Aigipanlar kayalıklarda, dağ yamaçlarında atlaya zıplaya gezinirler ve sonra da kaya oyuklarında, mağaralarda gizemli bir biçimde gözden kaybolurlarmış. Bir Aigipan deniz kabuğundan bir boru yapıp Titanlar Savaşı'nda üfleyerek herkesi dehşete düşürmüş. Bunu yapanın Pan olduğu da söylenir. Bu nedenle keçi kafalı ve balık kuyruklu olarak düşünülürmüş bu yaratık. Kikloplar. Mitolojinin bir başka tuhaf yaratıkları da kikloplardır. Alınlarının ortasında birer tek gözü olan devlerdir bunlar. Üç tür olarak ayırt edilebilirler. Birinci türleri evrenin yaratılışının başlangıcında ortaya çıkmıştır. Gaia ile Uranos'un oğullarıdır ama babaları Uranos yerin altına kapatmıştır onları. Zeus bu devleri kapalı bulundukları yerden çıkartarak Titanlar Savaşı'nda bağlaşıkları olarak kullanmıştır. Apollo'nun oğlu Asklepios'un öcünü almak için yok ettiği kikloplar bunlardır. İkinci tür kikloplar demirci kikloplardır. Bunlar Hephaistos'un yanar dağlar içindeki atölyelerinde onunla birlikte çalışırlar. Demir döverler, tanrıların silahlarını yaparlar. Homeros'un Odysseus'unda öyküsü uzun uzun anlatılan bir kiklop vardır. Ama demircilikle değil de hayvancılıkla geçinir bu tek gözlü dev. Adı Polifemos olup denizler tanrısı Poseidon'un oğludur. Bu dev Odysseus'un arkadaşlarından kimilerini yemişti. Odysseus da sağ kalan arkadaşlarının yardımıyla Polifemos'u tatlı şarapla sarhoş ederek uyuttuktan sonra onun o tek gözünü de kör etmişti. Üçüncü tür kikloplara duvarcı kikloplar deniyor. İri iri taşlarla örülmüş surların bu devlerin elinden çıktıkları söyleniyor ve bu tür duvarlara da kiklop duvarları deniyor zaten. Bu Kikloplar'ın yurdu Likya'ymış. Yani Anadolu kökenliymiş bu Kikloplar. Seyirenler veya sirenler. Dilimize batı dillerinden alınma biçimiyle sirenler diye geçen bu yaratıklar gemicilerin korkulu rüyasıydılar özellikle. Kadın başlı kuş gövdeli yaratıklardır bunlar. Çok güzel şarkılar söylerler. Gemiciler de her şeyi unutup o seslerin geldiği yöne doğru giderlerdi. Bu güzel şarkıların büyüsüne kapılarak. Sonra da seyirenler onları kapıp götürerek parçalarlarmış. Odysseus onları bölgesinden büyücü Kirke'nin öğütleri uyarınca gemicilerin kulaklarını bal mumuyla tıkatarak ve kendisini de serenlere sımsıkı bağlatarak geçmişti. Argo gemicileri de kurtulmuşlardı onların ellerine düşmekten. Bu sefere katılan Orfeus lirinden öyle büyüleyici sisler çıkarmıştı ki seyreneler dinlemişlerdi bu tanrısal ezgileri kendilerini dinletecek yerde. Sonra da kendilerinden geçerek çalgılarını denize atmışlardı. Seyrenler Akeleus ırmağıyla Musa'lardan Kaliope'nin kızlarıymış. Persefone'nin arkadaşlarıymış. Persefone kaçırıldığı zaman Demeter onları kızına göz kulak olmadıkları için kuşa dönüştürerek cezalandırmış. Bir başka anlatımdaysa bu kızlar arkadaşlarının kaçırılmasından dolayı öylesine üzülmüşler ki tanrılardan Persefone'yi dünyanın her yerinde aramaları için kanat vermelerini dilemişler kendilerine. Seyirenler de Poseidon bölümünde sözü edilen harpyalara benzerler ve onlar gibi insanların başlarına felaketler getiren yaratıklardandırlar. Deniz tanrıları soyundan gelen Graialar ve Gorgolar da tuhaf yaratıklardır. Bunlardan daha ileride Perseus bölümünde söz edeceğiz. Scylla ve Karybidis. Homeros'un Odisea'da anlattığına göre çok korkunç bir deniz ejderiymiş Scylla. Bu yüzden hiç kimse hatta hiçbir tanrı bile görmek istemezmiş onu. Hepsi de biçimsiz ve güdük 12 ayağı varmış. Upuzun 6 boynu üzerinde 6 korkunç kafası bulunmaktaymış. Kapkara ağızlarının içindeki sımsıkı dişleri 3 sıralıymış. Yaşadığı mağaranın kovuğunda beline kadar gömülüymüş. Acı acı olur yunusları, köpek balıklarını ve deniz canavarlarını yermiş. Bir başka deniz canavarı da Karybdis'tir. Poseidon'la Gaia'nın kızıymış bu Karybdis. Herakles, Geryoneus'un öküzlerini çaldığı zaman onun bulunduğu yerden geçmiş. Doymak bilmez bir yaratak olan Karybdis, sürülere saldırarak tüm öküzleri yemiş. Zeus da buna kızmış ve yıldırımlarıyla o güne değin karada yaşayan Karybdis'i Messina boğazının bir başındaki deniz dibi mağarasına atmış. O günden sonra bir deniz canavarı olmuş bu yaratık. Günde 3 kez dalgaları yutar, 3 kez de büyük gürültüyle geri kusarmış onları. Scylla ve Karybdis boğazın karşılıklı iki ucunu tuttukları için oradan geçmek çok zormuş. Batı dillerindeki Karybdis'ten kurtulup Scylla'ya düşmek deyimi bu zorluğu belirtmek için kullanılır. Bu bölümde şimdiye değen belirtilenlerin dışında kalan Minotauros, Sphinx, Chimaira, Pegasus gibi yaratıklardan onlarla ilişkili kahramanların öyküleri anlatılırken söz edilecektir. Nimfeler. Doğa perileridir nimfeler. Homeros'a göre Zeus'un kızlarıdırlar. Nimfe sözcüğü başı örtülü, nişanlı kız, genç evli, gelin gibi anlamlara geliyor. Bu sözcüğün türediği nimfevo fiili ise bir kızı evlendirmek, evlenmek gibi anlamları içeriyor. Ünlü kahramanların pek çoğunun hatta kimi tanrıların bu nimfelerden doğmuş olanlarından kaynaklanıyor olmalı bu anlamlar. Bir başka deyişle nimfelerin tanrılara gelin gitmelerinden. Nimfeler işlevlerine göre değişik adlar alırlar. Naiyaslar su perileridir. Bu sözcük Yunanca'da nao fiilinden geliyor. Akmak anlamına. Naiyaslar da akarsuları temsil ediyorlar zaten. Birer yarı tanrıça olarak da kabul edilen bu perilere keçi ve kuzular sunulurdu kurban olarak. Sunaklarına genellikle süt, meyve ve çiçek bırakılırdı. Eski dönemlerde su kaynaklarına özellikle de büyük çeşmelere verilen Nymphaion adı nimfelerin yeri anlamındadır. Kaynağını nimfe sözcüğünden alıyor. Hermes de Afrodit'in oğlu 15 yaşına geldiğinde yurdunun dağlarını, onu besleyip büyüten İda'yı terk edip tanımadığı ülkeleri, nehirleri gezip görmek istedi. Likya'yı ve Karya'yı dolaştı. Bir gölcük vardı Karya ülkesinde. Bir baktı mı berrak suyuna dibine değin gözüken. Her zaman canlı, her zaman yeşil otlarla kaplıydı bu gölcüğün çevresi. Bir peri kızı yaşardı orada ama ötekiler gibi av peşinde koşmayan bir peri. Ayağına çabuk Artemis'in tanımadığı tek su perisiydi bu kız. Salmakis adındaki bu peri kendi adını taşıyan bu küçük göle girip uzun uzun yıkanmaktan büyük zevk alırdı. Kimi zaman üzerine saydam bir örtü atıp yeşil çayırlara uzanır, kimi zaman da çiçek toplardı renk renk. İşte o günlerden birinde yabancı delikanlıyı gördü Salmakis. Görünce de gönlü aktı bu güzel gence. Ama gitmeden onun yanına üstüne başına bir çeki düzen verdi önce. Eğer bir tanrıya inanmak gerekirse buna en layık olan sensin güzel çocuk dedi peri kızı. Eğer bir tanrıysan Eros olmalısın ama eğer bir ölümlüysen de seni dünyaya getirenlere ne mutlu. Erkek kardeşin, kız kardeşin sana süt veren dadın nedenli övünseler azdır seninle. Ama nişanlıysan en mutlu kişi nişanlın, evliysen karındır mutlaka. Ben kaçamak bir zevke razıyım eğer evliysen ama değilsen gel de aynı yatağı paylaşalım seninle. Peri kızı sustu böyle dedikten sonra. Delikanlının yüzünü ise bir kırmızılık kapladı. Çünkü aşk nedir öğrenmemişti o. Ama kırmızılık yakışıyordu ona. Peri kızı üsteleyerek hiç değilse bir kız kardeşiymiş gibi öpmek istedi genci. Ama o ben gidiyorum buradan, seni de bırakıyorum gölünü de dedi. Kız korktuğu zaman güzel çocuğu elinden kaçıracak diye. Peki peki yabancı, işte sana kalsın meydan, ben uzaklaşıyorum buradan diyerek gidermiş gibi yaptı. Ve sindi çalılıkların arasına. Çocuk ne bilsin gözetlendiğini, soyunup çırılçıplak göle daldı. Kız artık gem vuramıyordu arzularına. Oğlanın fil dişine benzer çıplak vücudunu görünce ben kazandım diye bağırarak o da attı kendini berrak sulara çırılçıplak. Dört bir yandan sarılarak genç adama öpüp okşamaya başladı. Bir yılanın kendisini alıp götüren kartala kıvrım kıvrım dolandı. Bir sarmaşığın ağacın gövdesini sardı ya da bir ahtapotun sayısız kollarıyla avını kıskıvrak bağladığı gibi. Genç adam boyun eğmek, kendini bırakmak istemiyordu peri kızının şehvetine. Ama kız çırpın çırpına bildiğin kadar edepsiz, kaçamayacaksın benden dedi. Sonra yalvardı tanrılara. Ey tanrılar lütfedin, ne şu çocuk ayrılabilsin benden ne de ben ondan ayrılayım. Tanrılar yerine getirmişler kızın bu dileğini, iki gövdeyi bir gövde yaparak. O zaman Hermafrodit adında genç adam da annesine babasına yalvarmış. Ey her ikinizin de adını taşıdığım annem ve babam, bir lütufta bulunun bana diye. Bu gölde yıkanan her erkek yarı erkek olarak çıksın oradan. Oğullarının bu isteği üzerine Hermes ve Afrodit erkeği kadınlaştıran bir özellik vermişlermiş o göle. Konusu eski Halikarnassos, günümüz Bodrum'unda geçen bir efsanedir bu. Eski Salmakis kaynağına bardakçı deniyor bugün. O kaynağın hemen yakınında Hermes ve Afrodit adlarına yapılan birer de tapınak varmış. Hermafroditos adı buradan kaynaklanıyor ve anlam olarak da çift cinsiyetli kişilere deniyor. 1. Dryaslar.